Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Enis Kirazoğlu.
Enis'le beraber yine oyun dünyasındaki ve teknoloji dünyasındaki gelişmeleri ekranınıza taşıyacağız. Enerjik bir giriş yaptık. Bugün enerji düşük bir gün.
Neden?
Abi hava o kadar soğuk ki sabah çıktı. Titriye titriye. Arabanın içi daha da soğuk.
Evet ya. Ben şu an hakikaten çok şey pozisyondayım yani. Hani sıcağa girdim ya.
Bir mayışıyorsun değil mi?
Ha, böyle bir uzanayım bir saat.
Bir de ben koltuğun incelemesini size daha önceki kisibillerde yapmıştım. Bu koltuklar bayağı genişler. Şöyle kıvrılıp yattım mı? Evet, yeter. Evet. Ama ayağını uzatacak bir yer lazım. Onu da...
Herkesin uykusu geldiyse...
Başlayabiliriz. Evet. Arkadaşlar, hepimizin istediği bir olay var. Ne? Bedava internet. Hızlı internet değil mi? Bunu kimin nereden getireceği umurumuzda değil. Bir şekilde getirsin de kullanalım diye bakıyoruz. Elon Musk abimiz her zamanki gibi üstad bu konuya da el atmış durumda ve uzaya yerleştirdiği uydularla 2019'da başlayacak bu görevle beraber dünyalılara, biz dünyalı fakirlere bedava internet verme peşinde ve ilk denemesine bu Şubat ayı içinde başlıyor.
Nasıl mümkün olabilir mi? Ya teknik anlamda demiyorum. Hani işin şey kısmından bahsediyorum.
Şimdi bak, yani ben kendim Mesut Çevik olarak bu dünyadaki bir birey olarak şuradaki rakamları ortaya koyduktan sonra mümkün mü değil mi hep beraber konuşalım. 4425 tane uydu gerekiyormuş abi bu iş için.
Güzel abi. İmkansız değil, evet.
Yani ben bu 4000'i gördüm. 425'ini okumadım bile yani, gereksiz. Hatta 4000'e 425 yok. Uydunun fırlatılması lazım deyince tamam abi, o zaman biz TTNet'le devam filan diye düşünmedim.
50 sene daha var galiba.
Yani ne yapacaksın ki? Yani 4425, adam bunu mümkün görüyor. Artık nasıl bir vizyon, nasıl bir kafa yapısı varsa.
O şöyle bir şey. Hayatta challenge lazım insana, anladın mı? Hani devamlı olarak bir şeyle uğraşmak istiyorsun. Adam da böyle hedeflerini yüksek tutmaya çalışıyor doğal olarak.
Yani ben emeklilik filan hayalleri içindeyim.
Adam sana emekli abi. Size emekli yani.
Gerçi evet, doğru. Bir yerden sonra. Helal olsun adama. Şimdi ne zenginler var biliyorsunuz. Adamın hayali sonsuza kadar yaşamak filan diğerlerinin. Bu adam farklı şeyler düşünüyor. Farklı şeyler yapıyor. Geçen yalnız bir şey vardı. İddia vardı. Elon Musk acaba öldürdüğü birini arabaya koyup yolladı mı yukarı filan diye. Tartışılmaya değer.
Saçma. Adama $1 milyon ondan mı uğraşacak ya? Herkesin gözü önünde yollayacak diye.
İşte yok. Kanıt yok şu an. Nereden yani bulacaksın? Kayıp. Araba, kayıp olarak geçiyor. Öyle bir durum var.
Hizmet mi başlatsalar acaba? Cesetlerinizi. Allah.
Bu arada şey var. Yani mesela gecikme süreleri insanların kafasında şüphe yaratmış. Bu Starlink isim verilen projede gecikmenin de 25-35 milisaniye arasında olacağı konuşuluyormuş. He, idare eder beni yani. Daha iyisini isterdik tabii ama
online
bizim...
Online oyunlarda belki problem olabilir.
Abi bizim kablolu şebeke gibi, hatta daha iyisi birçok yerde kullanacaklarmış. Şimdi burada tabii ki arkadaşlar, bu işte konuşulan şu. Yani hükümetler buna nasıl bir pozisyon alacak?
Evet.
Şimdi sen kullanıyorsun, tamamen Türkiye bağımsız bir iletişim altyapısına bağlanmış oluyorsun.
Zaten benim merak ettiğim olduktan sonraki o kısmı yani. Evet, oldu mesela, diyelim böyle bir şey var.
Çin'i mini kapsayacak mı?
Kim yapacak? Bizim denetleyebilecek mi onu birileri?
Evet.
Yani denetimi nasıl gerçek?
Elim o siteyi kapatalım dediklerinde nasıl kapatacaklar? Nasıl kapatacak? Uyduyu mu vuracağız yani? diye.
Erişimi öyle engelliyorsun. Sniper.
Aynen, uydu vuruyorsun. Uydular da 1100 ila 1300 kilometre yükseklikteymiş. Yani şundan aslan taşı sapanla indireceksin yani. Öyle bir durum söz konusu. Enteresan gerçekten. Ve Elon Musk şeyin garantisini vermiş. Hiç merak etmeyin, biz bu uyduları değiştiririz, yenileriz hani. Hele bir sistem çalışmaya başlasın diye. Ama müthiş bir şey ya. Yani düşünüyorum. Starlink diye aylık $10, $20 bir şey ödeyeceksin diyelim. Dünyanın neresine gidersen git, kafa rahat.
Elon Musk dünyayı mı ele geçirecek acaba?
Abi uydularla sonra ya yapabilir yani. Uydular mesela belli bir ritmik harekette dünya etrafına dönüp manyetik alanı mı değiştirecekler acaba?
Yani mesela bizim görmediğimiz bir gelecek olacak ya 100 yıl sonra falan. Mesela bütün Mars'a falan koloni kurulmuş. Elon Musk oranın başkanı falan.
Şimdi 100 yıl sonra Elon Musk olmayacak.
Ya Elon Musk'ın oğlu mesela.
Ha, olabilir yani. Babadan oğlu sistem gidebilir yani. Ya 100 yıl sonra olacak çok önemli değil. Benim çocuk bile yok o zaman.
Elon Musk, ben senin oğlun olurum.
Bak 100 yıl sonra benim çocuğum bile dünyada değil.
Evet.
Sıkıntı yok yani o yüzden. Yok olsun dünya. Oraya gidelim. Şimdi uzaya çıktık. Uzay muzay diyoruz. Donald Trump'tan bahsedelim. O da biliyorsunuz görüşleriyle ve ilmiyle yine dünya siyasetine, dünya gündemine damga vuran bir insan. Uluslararası uzay istasyonu özelleştirelim demiş adam. Şimdi bir iş adamı kafasıyla bakıyor da sürekli olarak. Evet. Para harcıyoruz. Bunu özelleştirelim.
Başkaları harcısın buna para.
Zaten uzay araştırmalarına çok şey bakıyormuş bunlar. Boşa diye bakıyorlarmış.
Ya ben zaten o küresel ısınma ile ilgili yaptığı açıklamalardan sonra kendisini çok bilimsel konulara takip etmemeye çalışıyorum özellikle. Ama evet, öyle bir bakış açısı var. kendisinde.
Yalnız kendisi izliyor bu programı. Bilimsel olarak zaten yararlı buluyor.
Evet, o yüzden benzer kafadayız. İki bizde bizim işi aşağı yukarı bu ne işe yarıyor ondan önce. kafa olarak yakınız Donald Trump'la. Kafa olarak yakın olmak isteyebileceğim güzel insanlardan.
İyi bir insan, evet. Vize verirken sıkıntı çıkartmayın. Amerika'ya geleceğiz. Az kaldı.
Az kaldı. Yani özelleştirmek bu tarz kurumları bence büyük hata devlette. Ben öyle düşünüyorum en azından yani. Yani hizmet her zaman için orada bağlı olduğu devlete vermesi daha önemli geliyor.
Şimdi zaten şey demişler, Amerika özelleştirmek istese bile Japonya'sı, Rusya'sı bilmem ne var. Yani olası uluslararası uzay istasyonu olarak geçiyor. Onlar izin vermezse olacak tabii iş değil demişler bu. Ama ben bana sorarsan bir yerden sonra şey diyebilirler ya. Ömrü yavaş yavaş doluyor yenisini yaparken Ay'a. Bunu da özelleştirelim. Çünkü şu ana kadar harcanan para böyle muazzam bir para. 20 milyar dolara yakın bir para harcamışlar abi.
Sat.
Aynen değil mi? Bu yılda 150 milyon dolarlık bütçe ayırmışlar sadece burası için yalnız. Pardon, 100 milyar dolarmış ya harcanan. Amerikan hükümetinin orası için. Biraz şey bir rakam herhalde. 100 milyar dolar nereye harcıyorsun abi?
Harcarsın abi. Uzay mı sonuçta? Gidiyor, akıyor yani para. Ben bilmiyorum uzayı nasıl...
yani öyle bir durum söz konusu. Haberiniz olsun. Yani öbür gün üst tarafta ticari bir oluşum olabilir. Bilmem ne AŞ uzay istasyonu dönüyor böyle.
İşte o sıkıntı zaten. Ben de ondan tırsıyorum. Hani yarın bir ileride öyle bir şey olursa özelleşmiş kurumlara kalmasak
daha iyi. Şimdi Donald Trump için gerçekten herhalde atom bombası yerleştiremiyorsa bir şeye yani gereksiz yani sıkıntı.
Aktif kullanımı yoksa eğer o anda hani basit bir şey yapamıyorsa
aynen.
Sonuçta koskoca Amerikan...
Bu arada 20 yıldır uluslararası uzay istasyonu oradaymış. Yörüngedeymiş.
20 yıldır evet orada.
Söylerken zorlandım.
Evet.
20 yıl deyince bayağı bir şey yani. Bu nedir abi?
Biraz erken başlamıştı. Bak gene var ya, çok bilmediğim sularda yüzüyorum. Ben sana bir tane oyun haberi vereyim kendine.
Ver evet.
Şimdi Kingdom Come Deliverance. Bağırarak başlıyorum.
Ben Deliverance kısmını çok şey böyle.
Deliverance. Sevgili arkadaşlar, Kingdom Come Deliverance diye bir oyun çıktı. Şimdi oyunu kendisinden bahsedeceğim. Yakın zamanda oynadım. Bağımsız bir geliştirici tarafından yapılan bir oyun. Bu 4 yıldır yapılıyor. Kickstarter projesi. Yani bağış toplanılarak yapılmış proje. Ve ilk günden beri takip ediyorum. Özellikle aksiyon sistemi Mount & Blade'e benzediği için hani bizim biraz daha dikkatimizi çekmiş olabilir Türk oyuncular olarak. Mount & Blade çıkmadığı için hala gözümüz başka yerlere kayıyor. Oyun eyvallah güzel. Fakat oyunun en büyük sıkıntısı şu. Oyun iniyor abi. Sen diyelim ki bir tane oyun aldın. 23 GB tamam mı oyun? İndirdin. Oyuna tıklıyorsun. Bir patch gelmiş oyuna. Patch'i kaç GB? O da 23 GB. Ne tepki verirsin?
Vereceğim tepkiler Rütük tarafından engellene... Gerçekten sinirim bozulur ya. Ben sinirim büyük ihtimal o an. Elim ayağım titrer yani.
Ben mesela oyunu ilk gün değil ikinci günü yaptım. Hani oynadım. İndirirken Steam mesela update olarak göstermedi onu. 35 GB'lık bir şey gösterdi bana. Ya yani sanki oyun 35 GB gibi indirdim ben. Hani eğer konuyu bilmesem 35 GB aşılık sonra büyük ihtimalle 46 falan olmuştur. Ne olmuşsa bilmiyorum ama konuyu bilmiyor olsam herhangi bir sıkıntı duymadan
aslında... He, şey yani daha öncesinde indirip hazırda bekleyenler problem yaşadı.
Bir de kimler problem yaşıyor? Kutulu alanlar.
Aa doğru.
Hani dijitalde neyse katlanabilir. Sonuçta 23 GB. Tamam bu tarz bir oyun için 46 GB çok büyük bir dosya boyutu olmayabilir. Şimdi NBA bile 50 GB. Yani açık dünya bir oyun bu. Ve hani grafikleri görseli gayet kuvvetli bir oyun. Tamam 46 GB kabul edilebilir bir şey. Evet sinir bozucu 23'ün üzerine 23
indirdim. Doğru.
Kutulu alan insanlar ne alırsa alsın kutuları çöpe gitmiş oluyor yani. Hani aldığı oyun taktığı gibi 23 GB bekleyeceksin. Şimdi yapımcısına soruyorlar bunu. Diyorlar ki aga bu nedir hani böyle bir şey yaptınız diye. Şimdi bu adamlar hep şunu söylüyor. Biz tek kişilik hikayeli oyun yapmak istiyoruz. Hani bizim amacımız DLC satmak olmayacak. Online'da bilmem ne olmayacak. İşte bunlarla uğraşmayacağız. Sadece oyunu olabildiğince güzel hale getirmeye çalışacağız diyor. Şimdi insanlar serzenişte bulununca hafif böyle şeyli cevap vermiş. Hani şimdi şöyle demiş. Oyun çıkmadan önce biz bu oyunu bitirdik. Genelde oyun çıkış tarihinden önce oyun biter. Çünkü neden? Hani işte Golden Sürüm diye bir şey vardır. Evet. Oyun kargoya verilir. 23'üne çıkacaksa atıyorum. 15'inde oyunu bitirip paketlemiş olmalı.
Hatta olmayı. Bazen var estilerin o Golden Sürüm'ün düştüğünü görebiliriz. Evet.
Konsol zamanında çok oluyordu hatta korsan döneminde. Oyun çıkmadan önce görüyordun.
Evet. Oyun hatta millet oynuyordu filan. Sen sonra incelemesini yapıyordun.
İncelemesini evet. Yapıyordun. Neyse. Bunları da arkadaşlarımız biliyor. Oradan biliyoruz.
Biz, biz de hep videolardan gördük yani. Yani
Mesut Çevik'in var estesinden gördük bunları. Neyse efendim. Şimdi bunu verdikten sonra diyor ki oturabilirdik diyor adam. 15'inde bitirdik ki oyunu. Oturabilirdik. DLC için çalışabilirdik. Ama biz ne yaptık? Mevcut oyunumuza baktık. Lan şerefsiz 4 yıldır bakıyordun zaten. Biraz daha baksaydın o zaman.
Mevcut oyuna baktık. Ulan bu oyun olmam çalışmıyor mu?
Aslında biraz ona getirmiş. Şey, baktık ki hala daha güzelleştirebileceğimiz şeyler var. Diyor ve adam şunu söylüyor. Kesinlikle bu patch'i indirin. Çünkü indirdiğiniz patch'ten sonra oyunun questleri daha dengeli. RPG öğeleri daha akıcı. Bilmem ne kısımları çok daha iyi hale geliyor diyor. Yani Belki küfredeceksiniz diyor kısaca ama indirirken daha çok seveceksiniz, daha çok bağlanacaksınız.
En azından çalışır hale getirdik yani.
Mevzu da şu, oyun yaparken abi bu hataya düşen bir iki yapımcı daha vardı. Oyun motoruyla alakalı bir şey büyük ihtimalle. CryEngine grafik motoruyla yapılıyor.
Ha tamam, o zaman normaldir. Okey.
Şöyle bir şey var. Oyunu yok, bu CryEngine dışında bir muhabbet. Oyunu 2 GB'lık parçalara bölmüşler. Hani şeylerin, ISO'larını, bilmemlerini falan. Şimdi 2 GB'ın içerisinde 1 GB'lık bir dosya değiştirmeye kalksan bile 2 GB'ı bir daha baştan indirmen gerekiyor.
Yani çok akıllılar ya. Müthiş akıllıca bir şey yapmışlar.
Yani her update ve şimdi bir sürü şey değiştirince hepsi de tüm dosyalara dokununca otomatik...
Abi o zaman yani minimum update boyutu 2 GB adamın.
Öyle olacak evet.
Çok zekiler ya. Müthiş işler yapıyorlar. Var ya oyun dünyası her geçen gün bizi şaşırtmaya devam ediyor arkadaşlar.
Ama oyundan bahsetmek gerekirse bu arada oyun enteresan bir oyun, onu söyleyeyim. Muhakkak bakın, farklı bir yapısı var. Hatta ben bir linkte bırakabilir miyim? Ben bir ilk bakış atmıştım.
Lütfen bırakma ya. Şimdi arkadaşlar...
Oraya bir bakın, değişik bir oyun.
Evet. Yani değişik bir oyun, oynayabilen çok az var. O kadar yani enteresan. Grafikleri çok iyi.
Grafikleri çok iyi. Hikaye anlatım tekniği hiç fena değil aslında. Çok yani RPG olarak gayet başarılı duruyor. Aksiyon kısmında alıştıktan sonra ya oyun çok gerçekçi abi.
Abi Pintiban'da şey demiş, işte 7 saat oynadım 4 saati ara sahne demiş yani.
Evet, çok fazla ara sahne var hani hikayede. Ya yani ben de hani 6 saat oynayarak oynadıktan sonra herhalde 1,5 saat falan.
Kes bitmiyor demiş yani ara sahneleri.
Ama ara sahneler güzel işte. Hani o açıdan ben ya hakikaten ben ara sahneleri seyretmek istedim yani. Çünkü biraz hardcore geliyor hikaye. Hani bir anda seni hikayenin içine alıyor ve çok diyalog geliyor. Rahattır, acelesi yok. Ya abi şöyle bir hikayeye şöyle başlanılır mı ya, çocuksun. Tamam. Hani bu her hikayede vardır. Çocuksun, olayların içine giriyorsun falan filan böyle. İşte ailene yardım ediyorsun falan. Mevzu çıktıktan sonra aksiyona girmeyi beklersin ya. Bunda mevzu çıkıyor, gene aksiyona girmiyorsun. Abi ama öyle görevler koymuşlar ki yani ortama giriyorsun. Mesela bir lorda yaverlik yapıyorsun. O işte sana benim eşyalarımı getir diyor, onu getiriyorsun falan. Atımdan diyor şarabımı, etimi getir diyor, getiriyorsun. Okçuluk yapalım diyor, gel okçuluk yapıyorsun.
Şimdi mesela işsizsiniz, iş arıyorsunuz, bulamıyorsunuz. Bayağı büyük bir sıkıntı var, böyle bir süreç var. Kendinize bir iş arıyorsunuz ama yok. Ne yapacaksınız? Kingdom Come Deliverance'ın ilk önce bir edineceksiniz arkadaşlar. Orada bir sürü iş var işte, birinin yaveri olmak.
Ama
onu oradan getirmek.
MMO'da kafası değil yani.
Ama adam şey demiş ya, role-playing gaming'in kralını yaptık. Bu gerçek role-playing game falan demiş abi adam.
Yani adam iddialı konuşuyor roleplay kalısına ama...
Evet, roleplay derken de bundan bahsediyor yani, köle ol işte onu getir filan derken biz böyle bir oyun yaptık yani. Yani
oyunda zaten hiçbir fantastik hiçbir şey yok. Her şey gerçek, hikaye, ortaçağ fantezisi yani. Fanteziden kastım ortaçağda geçiyor zaten. Herhangi bir fantastik ejderha büyü bilmem ne falan filan yok. Bildiğin her şey o dönem nasılsa...
Aa, makyon tüfek yok mu?
Yok, makyon tüfek yok abi.
O zaman.
Ya, ok atmakta falan nişangah yok. Bir de vasıfsızın tekisin. Ya karakterin hiçbir esprisi yok yani aslında şey olarak. Yetenek anlamında. Uzun zamandır ben yeteneksiz bir karakter kullanmamıştım bu kadar yani. Hani ok atamıyorum falan, nereye gittiği belli değil. Kılıç dövüşü yapamıyorum. Yani bayağı onunla beraber öğreniyorsun sen de ne yapması gerektiğini, ne edilmesi gerektiğini. Bakalım. İlginç o açıdan.
PUBG abi.
PUBG öyle kafan lazım.
Değil mi? Doğru değil mi? İndiriyorsun. Aynen. 8 GB abi. Peşte gelmiyor. Geldiği zaman da küçük küçük, onlar çok akıllıca. Müthiş ya. Onun mobil versiyonunu gördün mü bu arada?
Oynamadım daha.
Ben de videolarını izledim de oynayabilen yok zaten. Yani çok iyi duruyor oyun. Ama dibindeki adam ateş ediyor ve tatatata öldüren yok birbirini. Şöyle savaşıyor. Çok komik olmuş. Neyse, yine PUBG'ye bağladım olayı gördüğünüz gibi. Ücretsiz toplu taşıma hepimizin hayali. Hepimizin derken.
Gene bedava şeyler hepimizin hayali oldu. İnternette başladı, şimdi ücretsiz toplu taşıma geldi. Hayal tabii güzel.
Abi Almanya bunu konuşuyor. Ama konuşma nedenleri çok enteresan. Avrupa Birliği hava kirliliği standartları getirmiş. Ve Almanya şu anda bunu karşılayamıyormuş.
Oo.
Ben tedirgin oldum.
Almanya bunu karşılayamıyorsa...
Almanya bunu karşılayamıyorsa biz ayvayı yemişiz yani, net bir şekilde söyleyeyim. Bu konuda çok ciddi adımlar atmamız lazım. İstanbul zil soluyoruz yani dışarıda. Bildiğin kurşun soluyorsun. Başka bir şey yok yani şu anda. Ama Almanya karşılayamıyorsa kim nasıl karşılıyor onu da merak etmedim değil.
Ben Almanya'ya ilk yurt dışı deneyimimde gittim, dedim ki ne kadar yeşillik var her yerde.
Ya ben işte Berlin'i yeşil zannediyordum. Köln'e gittim, orayı gördüm. Bu sefer Berlin'e beton dedim falan ki Berlin İstanbul'a göre yani kat ve kat yeşil bir yer.
Niye mi yeşil bir yer? Hele şeyde Düsseldorf'lar falan böyle oralar değil.
Hele işte hep anlatırım. Burası park diyorlar, bakıyorsun. Parka ne gerek var ki, zaten burası park gibi falan diyorsun. Hani gökdelen görmüyorsun. Adamlar kirli diye şey düşünüyorlarmış. Şimdi arabaları kullanımını azaltmamız lazım. Nasıl yaparız filan. İşte Çevre Bakanlığı falan birleşmişler, böyle birkaç bakanlık. Bir yazı kaleme almışlar. Bari toplu taşımayı bedava yapalım. Hani insanlar arabalarını bırakıp toplu taşımayla gitsin.
Evet.
Tarzında.
Yaparlar.
Yani olay...
Benzin ne kadar orada bilmiyorum da yani.
Ya yine Alman vatandaşı için benzin çok böyle dert edilecek bir olay olmasa gerek diye düşünüyorum. Hani Köln'de falan biz gezerken...
Trafik
de görmedim.
Ya şimdi evet, trafik de olmadığı için arabayla gidip gelebiliriz. Toplu taşıma ücretsiz olması Almanya'daki vatandaşın kafa yapısı nedir bilmiyorum. Hani Ama insana biraz daha rahat olması için biz toplu taşımadan ziyade şeyi tercih ediyoruz ya. Ya önemli olan toplu taşımanın bedava olmasının yanında toplu taşıma ağı bence daha önemli. Hani
orada var
nereden
zaten.
Nereden başlıyor, evet. Nereye gidiyor, nereden nereye yaptırabiliyorsun?
Nasıl bir yolculuk yapıyorsun toplu taşımaya bindiğinde, o da önemli. Ama enteresan geldi bu haber ve buradaki benim ilgimi çeken şey, eğer sanatları karşılayamazlarsa ağır cezalar ödemek zorunda kalıyorlarmış. Nasıl bir standart belirlediklerini de merak ettim yani insan abi, başına.
Kullanılabilecek bir standart olduğunu eminim.
Yani %100 ama adamların düşünceye bak ya, yani nasıl bir kafa yapısında ilerliyorlar. İnsan odaklı ilerlemenin şeyi bu yani. Değil mi? Almanya'da oturuyorsun. Her yer zaten bahçe gibi. Ha, buranın havası çok pis. Bizim bunu önlem almamız lazım falan dediğin anda, bilmiyorum buraya geldiği zaman ne yapıyorlar acaba? Ne hissediyor adam? Buradaki havayı solurken falan. O adam.
Anlamıyordur ki bir haftada ya. Anlıyor mudur?
Bence kafa yapısı değişiyordur biraz. Kafayı buluyordur yani. Şimdi çok enteresan bir başlık konu var arkadaşlar. Şimdi elektrikli arabalara geçişten bahsediyoruz. Çin'de bu aldı başını gidiyor filan. Ama Almanlar biraz geri kaldı gibi düşünüyoruz. Hani ne Mercedes'ten ne de BMW'den böyle bir elektrikli araba çıkartması, evet, görmedik Volkswagen'den filan. Tamam, adamların i3 mi, i30 muydu, öyle bir araçları filan var ama hani böyle bir bütün seri elektrikliye geçirdikleri filan yok. Şimdi BMW 10 yıllık lityum ve kobalt tedarini güvence altına almadan bu işe girmenin pek mantıklı olmadığını düşünmüş. Bak, adamların kafaya bak, zihniyet. Çünkü lityum ve kobalt zor çıkartılan materyaller, özellikle lityum materyali şu an Çin o konuda lider. Çin'den çıkıyor. Dünyanın birçok stoğu Çin'de. Ve şey diyor adam, yani ben bunların fiyat artışını öngöremedikten sonra temin edebilecek miyim, edemeyecek miyim bilmedikten sonra pil yapabilecek miyim? Bu iş riskli diyor. Çünkü kobalt son birkaç yılda 3 kat artmış fiyatı. Lityum da 2 katına falan çıkmış fiyat.
Talep arttıkça.
Talep arttıkça. Yani aklınızda olsun, eğer bir yatırım yapacaksanız kobalt ve lityum demek gerçekten şu anda iyi bir yatırım fırsatı. Çünkü herkes elektrikliye geçti mi bulamayacaksın. Yani bir kıtlık da var. Hani elektrikliye geçelim, benzin ölsün, işte fosil yakıtlardan kurtulalım diyoruz ama tüm arabalara pil takacak şey yok şu an dünyada.
Bu sefer de petrol gibi Çin şeyhi falan mı çıkacak acaba?
Olabilir ha. Yani lityum kobalt çıkıyor bizim tarladan da işte filan tarzında, böyle o petrolün yerini alacak.
Kazıyorlar böyle
fıstık. İşte bak, biri gidiyor abi, biri geliyor. Yani eninde sonunda bir yerlere muhtaç kalıyorsun. Pil teknolojisinde köklü değişiklikler lazım.
Ateş sömürene kadar. Dünyada bırakmadık şey bırakmayana kadar.
Yani değil mi? Böyle bir olay var. Ve işin kötüsü, üretilen pilin filan kendine artığı, geride kalan, kullanılmayan piller de en az o fosil yakıtların havaya saldığı şeye kadar da zararlı toprağa falan. Yani şey diyorlar, o pilin içindeki işte sıvı ve kimyasallar toprağa karıştığı zaman bitti o toprak. Bir daha ekim mekim.
Yapılamaz.
Yapılamaz diyorlar. Bunlar da sıkıntılı işler. Adamlar 2025 yılında 12 tane farklı elektrikli otomobil modeli düşünüyorlarmış. Hani şimdi bunu üretebilmemiz için de böyle bir vizyon ortaya koymamız lazım filan. Dünya ne düşünüyor, nereye gidiyor böyle insan?
Ya sonuçta bu işe giren ama şey, yani bir sonuçta bir planlı programı var bu işin belli ki. Yani
evet.
İşe giren, hani bunu şöyle olmamıştır herhalde. BMW başına yaptıktan sonra, hadi ya, ulan biz girdik, bizimki ne olacak, biz yaptık burada diye düşünmüyordur herhalde. Herkesin bir planlı programı var.
Ne bileyim abi, BMW nasıl gidiyor iş?
Biraz daha garantici oynuyordu.
Belki de BMW şey diyordun, hani bir rezillik var ortada, bunu bir nedene bağlayalım. Biz lityum kobalt.
Lityum kobalt gelmeden olmaz bu.
Niye yapamadık? Lityum kobalt yok filan diye böyle.
Canım yapmayıversinler. Hala Tofaş'tan bekliyorum. Elektrikli benim.
Güzel olur yalnız ha. Şey yapıyorlarmış bu arada. İstanbul'da belli bölgelerde abi, normal fosil yakıtlı arabaları elektrikliye çeviren şeyler varmış. Merkezler.
Hadi ya.
Aslında seninkini böyle bir sponsor olacak varsa, kendi reklamını yapmak isteyen. En iyisinin arabasını siz çevirirken bir video çekelim.
Merhaba.
Araba yolda giderken.
Ne sallıyorum.
Güzel olmaz mı?
Olur.
Bir çekersin filan 5 kilometre menzilli.
Evet arkadaşlar, biz hoş geldiniz kanalıma diye.
Hadi. Şarj bitti.
Bir sonraki haberimiz, çok fazla oyunlar üzerine görmediğimiz bir reklam kampanyası. God of War'un NBA maçında bir reklamı çıktı. Yani şu an görüntüleri görüyorsunuzdur az çok. Çok net görüntülü bir versiyonu yok maalesef ama inanılmaz güzel çalışmışlar. Yani sahaya komple yansıtmışlar, üstteki ekrana yansıtmışlar, alttakine yansıtmışlar. Ortam güzel, müzikler güzel falan. Hani oyunlar üzerine böyle bir kampanya yapılıyor olması, hani tüm dünyayı ilgilendiren, Amerika'yı ilgilendiren diyeyim ya da, bir maçta oyunların biraz da artık ne kadar da seviye olarak artık şeye geldiğini söyleyebiliriz. Yani eğlence anlayışında oyun hep arka planda kalır ya dünya tarafında. İşte film, kitap, diziler falan, sonra oyunlar gelir. O da gelirse belki. Bu tarz reklamlar bana şey hatırlatıyor. Oyunlar da artık kabul edilmiş bir eğlence aracı veya dünya tarafından kabul edilmiş bir enstitü olduğunu hatırlatıyor. Endüstri olduğunu hatırlatıyor.
Reklamların yasaklanması lazım ya, bu tip reklamların.
Niye?
Yok ya şey.
Niye PUBG'yi bırakıp oyun alasın mı geliyor yoksa?
Genel olarak baktığımızda çok güzel. Sadece ben şeyi algılayamadım orada. Acaba tek açıdan mı bakınca böyle güzel gözüküyor?
Yani diğer taraftan bakınca.
Çünkü stadın bir de diğer tarafındakiler var.
Zannetmiyorum abi. Çünkü çok yukarıdan çekmişler. Yani direkt platform gibi yapmışlar. Çift taraftan da aynı gözüküyordur.
Olabilir. Hani biraz izometrik sanki bu şey var ya, işte belli bir açıdan bakınca 3 boyutlu görürsün ya bir resmi. Evet. Sanki öyle bir hava var gibi geldi yani bana.
Onu düşünmüşler. Çünkü direkt platform oyunu gibi duruyor. Üstten çekmişler açıyı. O yüzden nereden baksan anlayabileceğin bir açı olmasına özen göstermişler.
Olabilir, anlıyorsundur. Şey zaten Sony'nin etkinliklerine gittiğimde de gördüğüm bir olay var. Adamlar sahneyi hayata geçiriyorlar. Evet. Yani mesela bir oyunun fragman arkada oynarken eğer Uncharted'sa ağaçlar falan geliyor sahneye. 3 boyutlu bir ortam yaratıyorlar. NBA maçında da böyle bir şey muazzam olmuş. Yani ben izlerken çok etkilendim. Çünkü bir de hiç görmediğimiz bir açıdan veriyor. Tüm sahayı kaplamışlar. Karakterin etrafında olup biteni de görüyorsun. Evet. Neler geliyor, neler bitiyor.
Ya şehir efektini bile koymuşlar. Mesela bir yerde buz atıyor. Şöyle bir dalga yayılıyor tribüne. Hani mavi bir şey yayıldı gibi bir şey gördüm ben.
Ne kadar bir para harcam ama. Nasıl bir şeydir ya, organizasyondur.
Bu iş sahne şovlarına ben de şeyden beri... Ya son 3-4 senede çok önem veriyorlar. E3'te hep sahne şovlarının çok büyük sahnelerde. Senin dediğin gibi ekranın orada görmediğiniz, görmediğimiz şeyleri de fark edebiliyoruz.
Evet.
Adamı orkestra getirdi ya. Tüm müthişti. Fuar şey boyunca bir festivalde 2 sene öncekinde galiba ya da geçen senekinde. God of War'ın ilk çıktığı sene işte. Orkestra canlı çaldı tüm şey boyunca. Show boyunca. O yüzden takdir etmemek elde değil adamları yani. Bir diğer haberim ise Devil May Cry ile alakalı. Devil May Cry God of War, hani böyle iki aksiyon oyunu. Nasıl bağlamış mıyım haberi?
Çok iyi olmuş ya.
Böyle bağlamayı çok seviyorum arkadaşlar. Devil May Cry, eğer konsol sahibi değilseniz ve oynamadıysanız güzel bir fırsat var PC tarafı için. Senin için de güzel bir fırsat bu. Devil May Cry'in HD Collection'ı gelecek.
Ben burada Devil May Cry'e sahip miyim, oynadım.
Oynadın mı? Ha. Yani güzel bir ekran sayıştır. Şu anda oynasanız belki biraz eski gelebilir ama...
Oyun geçmişim yok zannediyorum ama PlayStation 1'den beri konsol oyunlarında oynuyorum arkadaşlar.
Öyle demedim hani oyna... Ben kibarca söylüyorum, hep PUBG'yi övüyorsun ya dedim, ben hani acaba bilmiyor musun başka oyun diye bir şey yaptım.
Bak onları oynadığım için PUBG'yi övebiliyorum.
Oradan aldığım birikimim PUBG'ye yansıdı, sonuncu oluyorum diye. Devil May Cry HD Collection çıkacak PC, PlayStation 4 ve Xbox One'a. Fakat şöyle bir şey yapmışlar, ilginç olan kısmı bu abi. Twitch Prime, Twitch'te biliyorsunuz bir Prime diye abonelik sistemi var, daha özel bir abonelik sistemi. Twitch Prime'a eğer üye olursanız 27 Şubat tarihinden itibaren Devil May Cry HD paketindeki ilk oyunu ücretsiz oynayabiliyor musunuz?
Ya müthiş.
Aynen, böyle bir anlaşma yapmış Twitch Capcom'la birlikte. Yani bayağı şunu yapacaksın abi, Twitch'in masaüstü uygulamasına tıklayacaksın. Twitch Prime üyeliğine gireceksin, oyunu başlat diyeceksin.
Çok iyi olmuş ya, değişik bir şey İstersen yapmışlar.
Oyunu oradan onun üzerinden satın da alabiliyor musun? Yani Twitch üzerinden.
İyi bir iş, iyi bir iş birlikteliği ve zaten aslında canlı yayınların, oyun yayıncılığının da nereye gittiğini de bir göstergesi.
Ya zaten herkes
fantastik.
Şu an şeyi istiyor, Twitch'e entegre, daha önce de konuştuk bunu, Activision'da özellikle bunun üzerine çalıştığı zamanında işte. Yani Twitch esnasında, entegre esnasında direkt satın alım yapabilmesi adamın. Ya sadece oyun satın almak değil. İşte loot box'ı, eşyaları.
Hmm,
izleyen adam mesela senin yayınını izlerken pat diye bir şey satın alsın istiyorlar.
Ya ben bir şey gördüm. Bilen varsa, sen de biliyorsan, Doktor Disrespect'in bir videosunu evet. izliyordum abi. Adam birini vuruyor. Twitch yayını esnasında bir şey açılıyor yayın yaparken daha. İzleyenlere bir daha o sahneyi tekrarlıyor. Adam öyle bir şey eklemiş otomatik.
Ha, pencerede o sahneyi mi tekrarladın?
Yani sen şöyle düşün, oyun oynuyorsun o sırada, PUBG oynuyorsun ya da bir şey. Bir önemli an yaşadın, gittin bir adama eş çarptın, iki kişiyi vurdun falan. Devam ediyorsun oyuna, o sırada abi bir daha bir pencere açılıyor, şey gibi, maç tekrarı gibi. İzleyenlere bir de küçük pencerede onu gösteriyor tekrar.
Adamın kendisi var mı?
Evet, devam ediyor. Yok, o sahneyi çekmiş full, yayını çekmiş yani, bir daha orada gösteriyor. Evet, yayın.
Tekrar orada var. Ya o zaman ya OBS'te... İyi bir sistem var. İkinci makinesinde bir adamı var onun.
Adamı, ha, adamı olabilir. Gerçi doğru, şimdi kazandığı parayı düşününce o olabilir.
Yani bir tane adam onu pıt diye yapabilir çünkü.
Eğer biliyorsanız otomatik böyle bir sistem varsa çok fantastik geldi bana ya.
Sistem olsa çok fazla görürdük bunu. Ben ilk defa sahne duydum şu an.
Ben de bu adamda gördüm. Şaşırdım o yüzden. Bilmediğim bir şey.
Manuel yapıyor olma fikri daha kolay geldi.
Evet, daha kolay. Arkada bir ekip vardır zaten o adamın. Bu arada çok da manyak oynuyordu ya.
Yani ben seyredemedim yeniden ama çok övüyorlar, duyuyorum. Ben bu arada... Bu kadar.
Evet.
Devam edeceğim şimdi.
Şimdi arkadaşlar, Windows 10'a Ultimate Performance modu geldi.
Ya sen benden çok özeniyorsun yalnız. Bak ben böyle vurgulu giriyorum diye bizi çevik.
Abi Ultimate Performance modunda şeymiş. Enerji tasarrufunu böyle arkaya at, tamam mı? Dibine vur performansın moduymuş bu. İş istasyonları falan için gelecekmiş. Dizüstülere getirmeyeceklermiş. Dizüstünün canı ne ki, hani çok şey yapmayalım diye. İşlemcideki en ufak bir gecikme olmadan %100 performansla çalışmasını sağlayacakmış. Hani minik kesilmeler dahi olmadan, takılmalar olmadan. Ne iş yapıyorsan abi, güç neyse makinedeki %100 kullanacakmışsın.
Buradan da sorunlar çıkarabilir ama.
Zaten workstation'lar için demişler en başta.
Ya siz bulaşmayın demişler yani.
Yani evdeki kullanıcı, siz dikkat edin, ne olur ne olmaz diye. Merak ediyorum nasıl bir şey. Yani demek ki
işletmek lazım.
Evet. Demek ki işlemciye falan arada bir nefes alması için şey yapıyor yani arada.
Bu şey gibi oldu. Beyninizin yüzde sadece onun.
Aynen abi. Şimdi
sinirleri kaldırmak ister misiniz diye.
Yavaş yavaş ön izleme sürümlerinde görecekmişiz bunu. Testler de ortaya çıkar. Merak ediyorum hani yüzde kaç bir sıçrama yapıyor. Evet. Şimdi %5 gibi bir şey yapsa çok ciddi bir rakamdır o. Evet. Sadece yazılımda %5 durduğun yerde. Bakalım hep beraber göreceğiz. Google Chrome'a reklam engelleme özelliği geldi. Otomatik. Ama bu şöyle bir reklam engelleme özelliği. Bu diğer adblock yazılımıyla karıştırmamak lazım. Bunda sizi rahatsız eden reklamlar engelleniyor. Mesela mobilde dikkat etmişsindir. Özellikle bunu şeyler yapıyor, haber siteleri yapıyor. Aşağı doğru scroll yaparken ekrana bir pop-up şey gelir.
Evet.
Sonra onun ikisine basarsan aşağı doğru scroll yapmaya devam etsin. Bu rahatsız edicidir aslında kullanıcı. İstenmeyen bir şeydir. Onu engelleyecekmiş mesela otomatik. Artık çıkmayacak.
Ama rahatsız edeceğin seviyesine Google'a göre ne rahatsız edici ne rahatsız edici değil.
İşte mesela seni takip eden...
Reklamları rahatsız edecek, engelleyecek mi kardeşim?
Yok öyle öyle şeyler yok. Yani her şey değil. Onun böyle bir reklam çerçevesi var. Bunu da güzel reklamlar konsorsiyumuyla beraber oturup yapmışlar. Yani insanları rahatsız etmeyen reklamlar.
Ama Google'ın bunu el atması iyi. Çünkü hani şöyle bir şey var. İnsanlar aslında reklamdan değil bazı çirkin reklamlardan çok rahatsız oldukları için komple... Abi, tüm reklamları yasaklıyor.
Bizim sitede bazen işte siyasi partiler reklam veriyorlar. Koyuyorsun. Kanunen koymak zorundasın. Öyle reddetme şansın yok sana reklam vermek istediklerinde. Şey geliyor.
Öyle mi o?
Abi şimdi şöyle bir şey var. Mesela X partiye diyeceksin ki tüm partilere sizi koymuyorum.
Ha.
Ya da bir partiyi koysan tüm partileri koyuyorsun. Ha. Biz de seçim zamanında hepsinin bütçeleri çok iyi olduğu için anladığım kadarıyla tüm partiler bizde görünüyorlar. Bazı partiler şey koyuyor abi. Sesli.
Gülmeyeyim bir dakika.
Ya normalde öyle olmaması lazım. Tamam? Dıps dıps arkadan bir ses geliyor falan. Müzik çalıyor falan.
İlk internetin ilk çıktığı zaman ses.
Direkt engelleyecekmiş artık.
Ha.
Böyle bir durum da söz konusu. Böylece donanım haber kullanıcılarına biz daha iyi bir hizmet verebileceğiz.
Direkt engellerse sorumuz sizde olmaz. Şimdi o partiye ne diyeceksin? Abi Google engelledi.
Aynen. Böylece hiç sıkıntı yok. Google yaptı. Ondan şey yapın engelliyorlar Google'u tabii. Öyle bir durum söz konusu. Ama daha iyi reklamlar koalisyonuyla beraber geliştirildiği için ben internetin düzenlenmesi konusunda bir katkı sağlayacağını düşünüyorum ki şöyle bir gelişme de oldu. Ars Technica. Aslında Ars Technica teknik yazılar bir şeyin derinlemesini öğrenmek bir sorunu okuyup analiz edebilmek adına çok değerli yazılara sahip, çok değerli editörlere sahip bir teknoloji yayınıdır. Bu yayın paralıya geçiyor abi. Ücretli aboneliğe geçecek. Şey demeye diyor adamlar. Gerçekten de öyle. Artık teknoloji yayını olmak pahalı bir iş. Maliyetleri karşılayamıyoruz reklamlarla. Çok maliyetli bir iş haline aldı. Bu yüzden biz eğer bizi okumaya devam etmek istiyorsanız sizden ücret talep ediyoruz. Bu kaliteli içeriklere devam etmemizi istiyorsanız. Ha, yoksa şey yaparlar yani. Oh, merhaba arkadaşlar. Oh, bu geldi işte. Bugün bunu inceliyorum. Bu neymiş ya? Bu Asus'un bir dizüstüsü diye.
Aşkım aynısını yapıyorum ben.
Yok sen teknoloji yayını değilsin ama. Yani öyle bir iddian yok. Şimdi teknoloji yayını olup bunu böyle havadan böyle tutup tamam mı? Oturtup üstüne inceleme diye bir şey söylersem. O izleniyor. Bak müthiş izleniyor ama. Tabii ki böyle de karşı tarafa şey veremiyorsun. Bu neydi? Neden geldi?
Ya. Ben konuşmayayım. Konuşursam çok çünkü çok şey söyleyeceğim.
Evet bu şimdi buna gidiyor ne yazık ki olay. Ben karşı değilim bu arada. İzlenmesi de güzel. Yani bir şeyin alıcısı varsa satıcısı olması çok normal bir şey. Ve satıcısının da iyi olmasını ben takdirle karşılıyorum. Ama işte bizim gibi yayınlar ister istemez şeyi karşılayamaz hale geliyorlar. Şuradaki yakılan ışığı bilmem neyi şey yapamıyorsun. O adamdan aynı fiyata çalıştıramıyorsun çünkü bunu.
Evet,
tek bir birey abi o.
Bir de şöyle bir şey var. Teknoloji yayınlarında daha çok var. Bende bile varken teknolojide olmamasını hayal etmek çok zor. Biz burada mesela hakikaten geyik yapıyoruz. Sallamadım, sürme kalmadı diye tahmin ediyorum. Burada geyik yapıyoruz ama bunların hepsinin yansıması oluyor. Şaka değil yani. Gerçekten
evet, oluyor.
Burada aklınıza gelmeyecek şeyler, aklınıza gelmeyecek şekilde bazı firmaların kafasına takılıyor. Eğer oradan izleyen film etkileri varsa, geyik yapıyoruz, eleştiriyoruz, övüyoruz da, gömüyoruz da. Bunu yapmazsak zaten bizi izlemez insanlar. Ya orada çok büyük bir dengesizlik var
evet.
Mesela. Seni çok severek takip ediyorum Mesut. Ama bizim şirketimiz hakkında söylediği şeyleri hoşuma gitmedi. Abi herkes bana bunu söylese zaten beni sevmezsiniz. Çünkü
abi,
o zaman şöyle bir şey olur yani. O da güzel abi. O da güzel yani. Hepsi
bana
güzel, o da
şey diyen oldu ya. Şimdi çok isim vermeyeceğim.
Sıkıntı işte, vermesin.
Kırılmasınlar. Aynen. Abi incelemişsin ürünümüzü. İyi güzel. Abi, bazı özelliklere değinmişsin. Değinmeyene gerek vardı özellikleri diyen adam oldu ya karşımda. Hani ona ne gerek vardı? Kullanıcı ne ilgilendiriyor ki özellik? Çünkü ben kötü demişim ona. Ha, iyi olsa büyük ihtimalle kullanıcı direkt ilgilendiriyor da kötü bir şey olunca kullanıcı ilgilendirmiyor. Bana böyle iş öğretiyor adam. Açmış telefonda firma. Nasıl inceleyeceğimi anlatıyor abi.
İyi dedim bir dahakine şey yapma.
Yani bir şey yapamıyorsun. Yani şey diyorsun sen he deyip kapatıyorsun sonuçta. Bir şey değiştirmiyor. Dünya değişmiyor ama.
O video orada durmaya devam ediyor sonuçta yani.
İnsanlar garipler abi. O yüzden arkadaşlar değerimizi bilin. Yani, olay ona geldi.
Şey, konuşurken şeye çekindiğimizi düşünen varsa diye söylüyorum. Yani ben mesela çok rahat konuşuyorum ama sonrasında ben şu ya, kadar rahatım. Oyun firması Türkiye'de çok fazla yok.
Abi çok güzel sonra bir şey var. Bak ben size hep bunu söylüyorum. Bizim bu ödül verdik ya Enis'le beraber işte. Sizin oylamalarının sonucunda çıkan ödülleri verdik. Darılıp ofise gelen firma oldu. Bir de ödül verdiğimiz firmalar da şey dedi. Ödül mü verdiniz, dövdünüz mü anlamadık diye espri yapan oldu. Yani şey oldu gerçekten. Evet. Neden biz konuşuyoruz? Yani şimdi konuşmamanız
yanlış konuşuyoruz.
Biraz fazla konuşuyoruz anladım.
Çözemedik.
Çok konuşuyoruz evet.
Şimdi enteresan bir haber vereceğim. Bu haber yani İngilizlerin, Amerikalıların what a comeback dediği haberlerden bir tanesi. Şimdi THQ diye bir tane firma var. Bu firma zamanında böyle güzel oyunlara ev sahipliği yapıyor. Darksiders'ları var, Metro'ları var, işte efendime söyleyeyim farklı bir sürü oyunları var bilmem ne. Duyanlar, bilenler olacaktır. THQ battı. Bayağı iflas bayramı çekti.
Ve beni de üzdü. Çok battı. Ve iyi bir yayıncıdır.
Bir sürü oyunun da aldılar yani. İşte Deep Silver bir tanesini aldı. Ben de çok şu an Metro Exodus'u bekliyordum mesela. Saints Row, Metro Exodus gibi oyunlar mesela. Koch Media diye bir medya var. Özellikle Almanya'da çok görürsün. Devasa şeyleri kapadılar. Koch Media'nı biraz İşte bir sürü ufak firmaya ev sahipliği yapan yayıncı bir firma gibi bir firma. Koch Media bunları almıştı falan filan. Toplamıştı böyle. THQ abi sen tut, inat et. Nordic diye bir şirket vardı. O tekrar THQ Nordic'e döndür onu. Yani bir tane adam bunlara yatırım yapıyor abi. Nordic diye bir şirkete ve THQ Nordic olarak ismini değiştiriyorlar tekrar. Yani THQ'yu tekrar kaldırıyorlar. Sen git inat et, tekrar git Koch Media'yı satın al. Adam senden 3 tane oyun aldı diye nasıl hırs yaptıysan komple satın almış firmayı. Koskoca Koch Media'yı satın almış 121 milyon euroya. Koch Media'yı oyunlarıyla beraber, oyun haklarıyla beraber satın almış. Hatta oyunları sayayım istersen. Metro Exodus var. Saints Row aralarında. Dead Island var ki biraz yalan hikayesine döndü. İkinci oyunu gelecek mi gelmeyecek mi belli değil. Ama önemli oyunlar var. Merak ettim. 91 milyon euroymuş bu arada Koch Media'nın piyasa değeri. Öyle gözüküyormuş en azından. Adamlar da 121 milyon euro vererek almışlar.
Valla ben sevindim. THQ çünkü kaliteli oyunlarıyla gündemde olan bir firmaydı. Ha, Saints Row serisinin ne kadar gittiği yeri sevmesem de geri kalan tüm oyunlar elle tutulur, oynamaya değer oyunlardı. Mesela Titan Quest döneminde çok iyi bir alternatifti bana sorarsan. Yani yoksa orada tek başına Blizzard vardı. Onun yerine biz neyi de koyabildik Diablo'nun yanına? Onların Titan Quest'ini de koyabildik ve çok da severek oynadık. Her çıkarttığı oyun bir şekilde ele tutulur bir oyun oldu. Campaign of Heroes serisini Sega'ya sattılar. Onu geri almamışlar. Ben onu üzüldüm. Çünkü Campaign of Heroes da aslında strateji severler için getirdiği yeniliklerle bambaşka bir oyundur. Evet. Mesela Warhammer serisi yok. Adamın elinde de Warhammer yok. Ama stratejiler de satmıyor. Anladığım kadarıyla onlar da onu şey yapmak istemiyorlar.
Evet. Koch Media'da şu an en satabilecek oyunları var. Mesela Metro Exodus bence iyi satabilecek.
Evet. Zaten onlar da anladığım kadarıyla onunla beraber bir dönüş yapacaklar.
Yani oradan herhalde onunla beraber geçiş yapacak. Tüm tabii verdiği tüm oyunları geri alması çok zor. Ama bir yerden tekrardan piyasaya...
İyi olmuş, iyi olmuş.
Farklılık oldu.
Darksiders da mı bunlarındı?
Darksiders
da. Evet.
Ama Darksiders verdikleri firma galiba bambaşka bir firma.
Öyle o da başka bir firma aldı.
Başka bir firmada. Onu da göreceğiz derseniz çıkacak yakında. Warhammer Vermintide 2. İlkini oynadın mı sen Warhammer Vermintide'ın?
Oynamadım.
Aslında biraz Türkiye'de mi bilmiyorum. Dünyada çünkü satmış ki ikincisi geliyor. Türkiye'de biraz böyle sevilebilme ihtimali olmasına rağmen arka planda kalmış bir oyun gibi oldu. Çünkü Vermintide biraz şey mantığı. Left 4 Dead mantığında ilerliyor. 4 kişisin. Beraber ilerliyorsun. Bir horde yani. Devamlı bir akım var ve bir yere ilerlemeye çalışıyorsun aslında sen o akımın içinden çıkıp. Ve gayet de güzel duran bir oyundu. Ben oynayan insanlara sormuştum. İşte fena değil diyorlardı oyun. Ben de oynayamadım maalesef. Hem Warhammer'a uzağım hem de o tarz online üzerine düşman aksını ilerleyeyim. Çok hoşuma gitmiyor ama Vermintide 2'nin videosu hoşuma gitti. Oyun 8 Mart'ta PC ve konsollara geliyor. Bir anda çıkacak yani oyun 8 Mart tarihinde.
Warhammer'ın bir evreni var. Araştırırsanız devasa yine böyle evet şey yapamıyorsun yani karakterler, animasyonlar, şeyler. Board oyunları var abi. Board oyunları oyunundan daha ilgi çekici geldi bana. Çünkü board oyununda bazı karakterler var kullandıkları. Hani olsa da birazcık oynasam falan diyorsun. O kadar detaylı, o kadar güzeller.
Bu Vermintide'da meraklıları varsa bir alsınlar.
Büyük ihtimalle zaten o board oyunlarını oynayanlar, hayranları şey yapacaklardır. En azından bir deneyeceklerdir.
Warhammer zaten bilenler deneyecektir ama ben de bilmeyen bir nefer olarak bu kez kaçırmamayı düşünüyorum.
Şimdi teknoloji programı robotsuz, yapay zekasız bir bölümümüzün olması artık imkansız. Boston Dynamics'i biliyorsunuz. Takla atan robot, koşan robot, havlayan köpek filan tarzında. Havlayan köpek yanlış oldu. Yani robot köpek filan derken. Şimdi köpeklerin yeni sergiledi ve köpek bu sefer şey yapıyor, kapı açıyor arkadaşına.
Evet.
Ha, daha öncesinde bu köpek evde servis de yapıyordu işte kolayı alıp götürüyordu falan filan koluyla.
Kapı biraz geri olmuş bence.
Kapı yani kapı açma değil mi? Kapı da şeye çok dikkat çekiyorlar. Kapı böyle aslında otomatik kendi kapanan sert kapılardan çekiyor koluyla, ayağını araya koyuyor ve bir de arkadan uzanıp şey yapıyor. Yani aslında karmaşık bir işlem var. İnsanlar için çok basit. Ama
yani tabii o yapay zeka için karmaşık bir şeyler de bence bu tarz videolarda ya tabii ki de bunlar sonuçta bir demonstration yapıyorlar ama gerçekten yapay zeka görmemizi istiyorlarsa bence benim fikrim bu. Bir de biraz daha ağır ama farklı bir kapıda o robotun performansı. Çünkü şeyi bilemiyorsun ki yani sadece orası için de bir kod yazmış.
Abi şeyi de bilemiyorsun. Belki uzaktan kumanda ediyor. Yani görmüyorsun ki hiçbir şey. Şimdi bir demo abi, yapıyorlar.
Ben salak saf düşüncelerim ya.
Çünkü bu şirketler sonuçta böyle şeydeler. Değerlerini konuşuldukça sağlıyorlar. Biraz gündeme oturuyorlar, şey yapıyorlar. Ama robot köpeğin de bir gelişim süreci var. Yani ilk süreçten bugüne kadar geldiğinde elle dişe dokunur. Gittikçe daha teknolojik görünen. Daha kompakt bir hal aldı.
Kocaman güç kaynağıyla geziyordu işte. Evet. Almışlar güç kaynağını, sokmuşlar bir yerine.
Bir de sessiz dikkat edersen. Evet. Çok sessiz. Vızt vızt vızt geliyor böyle. Bir oyun karakteri gibi ya.
Ben sana bir şey söyleyeceğim. Senin aklına gelmedi. Uzaktan kontrol ediyor olabilir dedin ya. Yeşil perde çekmediklerini nereden biliyorsun?
Tamamen 3D animasyon.
Animasyon belki.
Zaten şey geyiği de var ya. Elon Musk aslında uzaya göndermedi arabayı falan tarzında böyle şey yapıyorlar yani. O da olabilir valla. Yani olursa şaşırmam. Ama olmazsa da şaşırmıyoruz şu anda. Bir sürü şey görmüş durumdayız. Bir diğer haberde otonom savaş gemisi. Amerikan donanmasına yeni katılan bir otonom savaş gemisi bu. Yaklaşık 40 metre uzunluğunda bayağı büyükçe bir gemi.
Ama savaş gemisi demek doğru mu olur?
Ya aslında savaş gemisi diyeyim demin de savaş alanlarında kullanabilecek
gözlem gemisi gibi.
Ama şimdi savaşta kullanılmak üzere bir gemi. Yani savaş gözlem gemisi.
Ama savaşmıyor yani gemi. Hani 3 tane Rambo, robot Rambo çıkartıp taka taka
taka ateş etmiyor. Ya şöyle bir şey arkadaşlar. Sensörlerle donatılmış yapay zeka var. Mürettebatı yok. Denizde aylarca kalabiliyor bir kez yakıt aldıktan sonra. Doğal olarak suya yemeğe ihtiyacı olmadığı için de geziniyor kıyılarda. Ne yapıyor bu? Sonarlarıyla, gelişmiş sonarlarıyla ve radarlarıyla denizaltı arıyor. Düşman denizaltısı bulursa da 2000 uzaklıktan onu takibe alıp dost kuvvetlere diyor ki bir denizaltı var buraya doğru geliyor. Ben bunu takip ediyorum diyor. Şimdi silahsız olarak gezecekmiş. Büyük ihtimalle silahsız gezecek diye de insanların içini rahatlatıyorlar. Hani kıyılarda gezecek ama bakın silahı yok korkmayın. Yani robot sizi görüp roketi gömmeyecek tarzında.
Evet. Sağ el kasabasına doğru.
Bu arada 55 kilometre saat hızı ulaşabilir. 27 knot muydu neydi?
Öyle. Gelen bir gemi olması ilginç bir film olmaz mı? Düşünsene psikopat katil robot gemi.
Olmayacak değil. Bir tane şey var ama dev bir yolcu gemisinin aynı bu şeydeki Speed 2'ydi herhalde.
Ha, evet.
Hatırlıyor musun? Evet. Otobüsün yolcu gemisi versiyonunu evet. Yapmışlardı. Onun tarzında bir şey olabilir. Delirmiş ama şimdi bunun şeyi yokmuş. Not düşmüşler. Diyorlar ki silah yok ama özelleştirilip donanım takılabiliyor üstüne. Donanım da ne? Roket, torpido. Makinalı tüfek filan herhalde. Ne takacaksın buna başka?
Yani belki onu uzaktan kontrol ederek hiç artık şey yapmayacaklar bile.
Ya şimdi bu geminin neresi güzel? Abi bunu nerede deneyebilirler diye düşünüyorum. Orada denememişler mesela. Bu korsanların çok olduğu bölgeler var ya, ticari gemileri kaçıyorlar. Someli filan bölgesinde. Mesela oraya bunu silahlandırıp ilk orada denerler herhalde. Gördün ateş edip kıyıda ne de olsa yanlış bir ateş edersen haberlere yansımaz hani.
Nasıl kimsenin umurunda olmaz.
Tövbe estağfurullah öyle bir olay var yani. Ama bakalım.
Ama sen bu işlere bakmıyorsun
mesela. Trump'ın yeni danışmanı. Ay bunun üstüne makinalı koyup oraya bir gönderelim. Yolcu gemine ne ateş ediyor mesela ne yapalım diyormuş.
Şuna, bak şunu sorumluluğunu kabul eder misin peki? Şu an mesela Amerika'dan biri dese ki bu programdan sonra. Dear Mesut Çevik. Bizim hiç aklımıza gelmemişti. Bundan sonra silah takacağız diye.
Ve Türkiye kıyılarında bunu şey Ege'de gezecek.
Vebal nasıl yapacak? Ne diyeceğim buna?
Abi şey derim üstüne imzamı atın.
Mermileri düzenle bir sıçacak mı yazsın?
Yani şey düşünsene. Bir yapay zekalı alet var.
Bir sonraki programa böyle işte bilmem ne sponsorluğu, otonom gemi sponsorluğunda ikisi bir başlamıştır.
DARPA sponsorluğunda filan tarzında. Ama şey yani gerçekten de şu anda otonom bir gemi sularda yüzmeye başlayacak. Yani. 20 milyon dolarmış fiyatı. Hı hı. Hemen parasal değerini koyayım bu önemli ilgi arttırıyor. Evet. Para söylediğiniz anda ekranı kilitleniyor herkes. 20 milyon dolarlık bir değeri varmış. Günlük 20 bin dolara mal oluyormuş denizde gitmesi ve oraya not düşmüşler. Normal bir gemiye göre çok daha ucuz değil. Normal gemi ne kadar yakıyor işte yakıtıyla falan onu bilmiyorum. Demek ki bayağı fazla. İşte
orada mürettebatın yediği içtiği bilmem nesi falan filan.
Herhalde bakımı falan derken 20 bin dolar günlük. Abi bu harbiden savaş ekonomisi dedikleri olay var ya.
Evet. Bir ayrı bir ekonomi yani. Sırf o ekonomi için savaş çıkartmak.
Zaten var yani Orta Doğu niye karışık? Adamlar Orta Doğu karışık. Teröriste de aynı silah var. Teröristi öldürmek isteyen de aynı silah var. O kadar garip ki yani bu nereden buldu yani belli değil.
Orta Doğu'daki krize çözüm olacak bir... Galiba programla karşımızda...
Aslında Orta Doğu programı... Neyse evet. Bir diğer haberimiz var. Twitter ilk kez kar etmeye başarmış. Twitter ilk kez kar etmeye başarmış. Alttan da birisi yazmış. Bunlar kardan zararları bile zarar söylüyorlar. Aslında hep kar ediyor. Babasının hayrına mı bu işi yapıyordu Twitter diye bir arkadaş. Adam ekonomiyi çözmüş dünya ekonomisini ama gerçekten Twitter zarar ediyordu. Amerika'da aslında birçok oluşum yıllarca zarar ediyor. İlk başta bu bizim gördüğümüz sosyal medya kuruluşları, Snapchat'li evet. falandı. Normal. Ama yatırımcılar para yatırmaya devam ediyorlar bu işe. Evet. Yani Amerika'da birçok şeyin başarılı olmasının altında yatan neden o. 5 yıl boyunca işte yıllık 30 milyon dolar, 40 milyon dolar zararı karşılayabilecek adamlarda bir kapital var. Yani ona karşı dayanabiliyorsun. İşte nasıl bir kapital, nasıl bir duruş.
Ama orada şey çok bariz mesela. Yani Twitter'a baktığın zaman bazı şeyler biraz daha bariz olmayabiliyor. Ama Twitter şu açıdan bariz. Bundan kâr elde edeceksin. Yani çok kritik bir şey olmazsa dünyada Twitter'dan kâr elde edeceğim bir noktada doğru. Sadece o kâr için. Çünkü bizdeki bir şöyle bir zihniyet yok orada. Mesela bir tane sistem var diyelim ki sosyal medya gibi bir şey. Bir günde 10 bin trafik, 20 bin trafik gelmeye başladı falan. Koy koy koy hemen oraya reklamı koy koy koy. Hani adam bunun geçişini daha yumuşak.
Abi bizde şey var. İkinci gün para kazanmıyorsan sıkıntı tamam, büyük.
Evet. Çünkü neden onu çevirebilecek durumda değiliz. Onun vizyonuna sahip olabilecek büyük adamlı yatırımcılar yok. Çünkü Twitter yapan adam da şey değil ki yani cebinde belki o kadar parası yok. Ama yatırımcıya bunu anlatınca yatırımcı da bunu görürse ya. Yatırım yapıyor. Bizde biraz o yatırımcı işinde de sıkıntı var. Anlatma işinde de sıkıntı
var. Ama bak sıkıntı var. Donanım haber kuruluyor 99'da. Günün işte ofis açtıktan sonra filan kafa kafaya gelme seviyesi. Yani donanım haberin ilk defa kar ve zararının sıfır olduğu, eşit olduğu zaman neresi biliyor musun? 2006 filan. Yani bu da öyle bir vizyonla kurulmuş büyük bir şirket.
Twitter'dan sonra donanım haberde.
Gerçekten öyle. Gün şeyi anlatıyor. Gidiyordum diyor o zamanlar ilk kurulduğunda. İşte benim web sitem var reklam falan diyordum. Adam web ne diyormuş yani. Yani o dönemlerden buralara gelinmiş durumda. Şu anda da çok kazandığımız söylenemez yaptığımız işte orantılı olarak. Ama çok şükür en azından gidip web falan dediğimizde altın saati gösteriyormuş böyle sallarken.
Rolex.
Yani olay yine şeye geldi Allah'tan. Web dediği zaman adam ha web reklam verilebilir ya, hani. Canım, öyle şey yapılabilir tarzında.
Dergi mi? Mecmua mı?
Ha bir de o var.
Ne ya falan web var ya.
Twitter'da şeyi çözememişti ilk adamlar. Kullanıcıyı rahatsız etmeden nasıl reklam koyarız? Nasıl para kazanır? Şimdi Twitter irite edici olabilir en ufak bir yere banner falan koymadı adamlar. Ve bu haldeyken 91 milyon dolarlık bir gelir elde etmişler. Net kar elde etmişler.
Ben şaşırdım orada. Ben bilmiyorum Twitter'ın zarar ettiğini. Ben burada öğrendim.
Biz hep konuşuyorduk geyik. Hatta bir ara şey diyorlardı bu sürekli zarar ettiği için. İşte bu Amerikan istihbaratının dünyanı karıştırmak için kullandığı bir şey. Siz zarar ettiğine bakmayın arkadan destekliyorlar falan ha, tarzında.
Devlet eliyle bizi karıştırmak
için. Yani yok dünyayı tek bizi değil. Ha, tüm tek bizle uğraşmıyor. Yani bizim için çıkmamış Twitter öyle diyeyim.
Hayır tüm
dünya. Ya burada şeyin altını çiziyorlardı çok komik. Yani bu mesela Orta Doğu'da olaylar çıktığında işte ne diyorlardı ona? Bir şey ayaklanmaları diyorlardı. Bahar ayaklanması mı ne? Orta Doğu baharı mı diyorlardı? Biliyorsun Orta Doğu'da bir sürü ülke ayaklandı böyle. Liderleri devrildi. İşte Kaddafi'nin falan devrildi. Neyse ismini unuttum siz bilirsiniz. Geçti. Şimdi mesela o dönemde Türkiye'de gezi olmuştu falan. Bu tip böyle şeylerde insanlar hep sosyal medya üstünden haberleşiyor ya. Bak işte sosyal medyayı bunlar için kullanıyorlar falan. Yani şey düşünülüyordu. O tetikliyor, o yapıyor. Bu komplo teorisi yazanlar için.
Allah Allah. Çok enteresanmış.
Garip değil mi? Bak böyle düşününce sanki öyleymiş gibi geliyor ama sen
yani
şey düşün.
Adam orada Amerika'da 40 milyon dolar mı veriyor yani her sene?
Abi yani işte adam komplo teorisi yazarken böyle diyordu. Facebook bilgilerimizi toplamak için, Twitter ülkeleri karıştırmak için filan tarzında böyle.
Facebook bilgileri topluyor kesin de. Ya o zaten Facebook bir söylemediği kaldı sana yani Facebook'un bunu. Hani bir söylüyor da bunu.
Söylüyor adam ya.
Ama lafı biraz daha şey cümle.
Sizin iyiliğiniz için size. Evet,
evet. Sizin güvenliğiniz ve size daha iyi hizmet verebilmek için sizde. Bugün verilerini toplamayan bir tane firma var mı?
Yok abi.
Ben mesela artık yazdım üzerime mail adresimi, şifremi, banka şeyimi. Ya, Allah nasın temizim.
Eşim işte birkaç tane giyim firmasına falan bakmış. Bana Google'dan şey geldi ya. Daha önce baktığın elbise indirime girdi falan diye telefonuma mesaj girdi şak diye. Adam onu takip etmiş. İndirime girmiş. Ha bunu haber vereyim. Çok baktı alamadı gariban. Satın alsın diye herhalde ne bileyim. Şey, böyle bir reklam anlayışı.
Bir kere denk geldi işte. Bir şey konuştuk. Bir döndük. Google'da iki tıkladığımızda o tür reklamı çıkıyor.
Evet.
Konuştuk ama yani. Hani, ya diyorum tıklamadık değil mi? Tıklamadık. Konuştuk sadece. Allah Allah.
Fantastik bir olay ya.
Şeyi zaten biliyoruz hani. İşte seyahat edeceksin mesela. Bakıyorsun hemen çıkıyor turlar murlar bilmem ne falan. O zaten klasik. Yani Google'ın kes sistemi, mes sistemi de. Ama dinliyor olması olayı da şey bayağı bir şey.
Evet. Benim orada son teknoloji haberim.
Söyle abi.
Tesla resmi olarak Türkiye'ye geliyor arkadaşlar. Bu önemli konulardan bir tanesi. İlk önce bir teknik servis açacak. Daha sonrasında bir showroom açacak. Ve 2019'a kadar bu sürecin tamamlanması bekleniyormuş. Hızlı şarjlar için de Türkiye'de bir firmayla anlaşmışlar. Şu anda hızlı şarj istasyonları da kuruluyor.
Şeyden haber versinler. Şeyden. Neydi o?
Test örneği sağlayacaklar mı? Önemli konu o.
Hayır test örneği
SpaceX
değil.
SpaceX mi diyorsun?
SpaceX demiyorum. Elektrikli değil mi bunlar?
Evet.
Şey var mı? Neydi o likit diyeceğim ya? Neydi o?
Lidyum.
Lidyum var mı lidyum?
Tesla.
10 yıllık lidyumunu almamışsın.
gelip hani yalnız servis açacak olması ve buraya gerçekten satış için showroom kuracak olması bizim için çok değerli.
Muhakkak.
Dış yatırım anlamına geliyor bu. Sonuçta bu ülkeye güveniyorlar ki geliyorlar ekonomisine.
Peki fiyat olarak nasıl olacak abi? Mesela elektrik onların şeyi belli oldu mu?
Abi araba bir birimse 3 birim de üstüne ekle işte. Bizim buradaki satış fiyatı.
Yani vergilerde mesela aynı mı oluyor? Motor
açma. Tabii canım acıma yok yani. Bir de bunlar lüks araç sınıfına giriyorlar. Belli bir fiyatın üstündeler. Öyle şey değil yani.
Ben araba almayacağım ya.
Araba ben alamayacağım. Yani ben almayacağım diyemiyorum. Ben araba alamayacağım bu gidişle.
Ben almayacağım. Hani alırım istesem. Bir inşaat çabasına girdim ya. Bir kayıt gibi hissediyorum.
Kendim. Yok abi alınır alınmasına da. Ya şöyle bir şey var. Biz çocuktan sonra mecbur kaldık. Yani arabanın asıl anlamda kullanılmasına büyük bir arabaya. Yaptığı masraf bile köşede aynen. Zarar yani.
Ya ben biz çok nadir ihtiyacım oluyor. İşte biz de
taksi kullan daha iyi.
Tofaş var ya dedim ya Tofaş diye. Hı-hı. Tofaş da şey devir daim yani yapıyoruz. Devamlı bende kalan bir araç değil. Ve şey abi yani araba lazım oluyor diye baktım geçen gün. Ya tamam arabayı ucuz alsak bile 20-30 binlik bir şey alsak bile eski. Şey sıkıntı vergisi hani durduğu yerde.
20-25 lira gideri var abi evet, durduğu yerde.
Durduğu yerde devamlı yakıyor yani.
Evet.
Devamlı vergisi var parkı var.
Var. O bitmiyor.
Senin dediğin gibi yaptım dedim ki taksiye binerim. Kafam hani vergiye veriyorum taksiye veriyorum gibi düşünüyorum.
Daha mantıklı yani. Abi bir de peşin para çıkmıyor cebinden değer düşmüyor bir şey yok.
Bir de şöyle bir şey var çok uzun yolculuk yaparsam ama kiralarım arabayı.
Dedi. Şimdi bir de şey geyiği var arabanın fiyatı üstünde işte o da değerleniyor ikinci eli falan diyorlar. Ben arabayı işte 2014'te aldığımda 0-60 bin liraydı kredi mredi çekip aldık. Evet şimdi satsam belki 60 bine yakın bir fiyata satarım ama aynı arabayı almak istesem 99 bin lira oldu zaten araba yani.
Evet, araba kullanmayacaksan eğer okey. Yani
evet.
Hiç araba kullanmayacaksan okey. Bu evde de öyle ki.
Yani o değer o değeri korumak olmuyor.
Abi evde de öyle evin değeri arttı diyoruz.
İçinde tamam. Oturuyor adam.
Yani evet evi sattın değeri arttı o evi 700 bin almıştım 800 bine sattım diyorsun. 800 bin almak istediğinde var mı?
Yok.
Milyon olmuş. Hani yani eğer ev kullanmayacaksan başka o zaman bir esprisi.
Aynen gerçekten öyle.
İlginç. Ben üç tane çok kısa haber vereceğim size. İki tane vereceğim pardon. Shadow of the Colossus efendim çok enteresandır. Enteresan değil aslında ama PlayStation 4'de remake versiyonu çıktı ya oyunun. PlayStation 2'den çıkış haftasında PlayStation 2'de sattığından oyun orijinali PlayStation 2 oyunudur. %70 daha fazla satmış PlayStation 4'te. Yani Shadow of the Colossus orijinal olarak PlayStation 2'ye çıkıyor. 5 satıyorsa PlayStation 4'te 15 satmış yani.
Shadow of the Colossus tarzı itibariyle çok konuşulan bir oyun değildi çıktığında. Hatta insanlar bomboş oyun mu olur? İşte 10 tane karakter öldürüyorsun bitiyor filan tarzı. O dönem geyik yapıyorlardı hatırlarsan.
Boş yapıyorlardı.
Yani boş yapıyorlardı. Şimdi bir de o zaman efsaneleşmiş oyunuydu. Bu sefer de yeni nesil konsollarda konsola özel oyun yok deyince kızıyorlar ya. Gerçekten olmayacak remake'ler de böyle çok fazla satabiliyor.
Ya,
hype yapılıyor biraz da.
Satması anormal değil çünkü zaten satmadığı için PlayStation'da şu an satıyor. Çünkü çok fazla duyan ama bilmeyen insan var.
Vardı. Bir bazı de şey... oyun aslında hak ettiğinden az sattı. Onu da söyleyelim.
Zaten öyle. Şimdi bazı şeyler efsanedir ama zamanla efsane olur ya. Mesela Shadow of the Colossus'ta PlayStation 2'nin sonlarına doğru.
Evet.
Biraz şey olur. Hani o dönem kimsenin böyle adam akıl duyduğu bir oyun
değildi. Değildi.
Yani herkesin duyduğu bir oyun değildi. Elbet oyun çok sıfırdan...
Bizim gibi süper profesyoneller duymuştu ama...
Yani bizim gibi 3-5 Mesut duydu, ben duydum işte. Yurt dışında bir iki kişi daha duydu falan. Oyunla işleştirseniz duymuşsunuzdur ama böyle herkesin konuştuğu bir şey olmadı. Zaten o zaman bu tarz böyle niş yapımlar daha az kitleye ulaşıyordu. Yani çünkü şunu bulamıyordun. Dark Souls mesela sen seviyorsun ama etrafında kimse sevmediği için sen de kalıyor olay.
Evet
yani.
Aynen.
Şimdi sosyal medyada bir araya geliyorsun. Oyunu bir anda daha büyük gösteriyorsun olduğundan. Souls da mesela bundan 20 yıl önce çıksaydı... Ya sallıyorum. Hani bir zaman dilimde belki bu kadar olmayabilirdi. Shadow of the Colossus'ta kontrolleri biraz garip gelse bile oyun dünyasının çok farklı yapılarından biri. Yani eşi benzeri görülmemiş oyunlardan biri diyebilirim.
Fantastik güzel bir oyun ya. Oynamanız gereken, görmeniz gereken oyunlardan biri.
Bir de Evil Within 2'yi eğer merak ediyorsanız, oynamadıysanız, oynamayı düşünüyorsanız ama third person hoşlanmıyorsanız, üçüncü bakış şahıstan first person modu geliyor oyuna. Yani birinci şahıstan.
Daha korkunç olacağı kesin.
Aynen öyle. Öyle beklentisi olan varsa yakında firmada bununla ilgili bir update yapacak.
Evet oyun da satmadı değil mi ya bir şey oldu ona.
Ya abi sat...
Geldi geliyor gelmeyecek çıkmayacak çıkartmayacaklar mı yok bugün çıkacak ertelendi falan diye oyunu mahvettiler zaten.
Oyun kötü değil ama.
Çok güzel. Bence sadece oyun olarak güzel grafik detay seviyesi falan olarak da iyi.
Bence oyun zaten genel olarak iyi de sıkıntı abi insanlar artık şey yapmıyor be.
Korku oyunu mu tutmuyor artık
ya? Korku oyunu tutmuyor değil abi yani $60 çok fazla geliyor.
Ha evet.
Yani $60 verecekse insan çok şey bekliyor oyundan. Ya GTA gibi olsun istiyor, Skyrim gibi olsun istiyor.
Çünkü ondan para... sonra da Electronic Arts çıkıyor, $60 yetmiyor diyor.
Yetmez çünkü neden? Deli gibi para harcıyor firmalar, $60 istiyorlar. Eyvallah. Ama şey karşılığında abi adam orada 10 liraya, 20 liraya korku oyunu bulabiliyor artık.
Evet yani doğru.
Çok fazla anladın mı? Eğer oyunun senin, herkes tarafından konuşulmuş massive hitler vardır ya. GTA'lar, Witcher'lar, Skyrim'ler işte bunlar massive oyunlar yani. Ve hit oyunlar. Ya bunları $100 da koysan alır insanlar. Ama oyunun o seviyede değilse... o kadar büyük hit vuramamışsa, kaliteli olsa bile, herkesi konuşturacak özellikleri yoksa, o zaman insanlar diyor ki korku oyunu, buna bu kadar para vereceğim, Outlast 2'yi bir daha oynarım.
O da doğru gerçekten.
Çünkü bu kadar para vermek istemiyor. Sadece Türkiye'de değil, bu yurt dışında da artık böyle olmuyor.
Zaten yurt dışında çok satınca bizim ülkemizde de ister istemez onun akımı geliyor, bakma. Yani. Hep bir bin tetiklenmiş. Twitch'te ne kadar çok oynayan görüyorsan, YouTube'da ne kadar çok videosu çıkıyorsa, konuşuluyorsa. Sen de bu neymiş deyip bir alıyorsun yani. Ya da indirimini falan bekliyorsun, yakalıyorsun yani. Yani
oyuncular maalesef çok fazla iyi göstermedi Evil Dead'e. Ben sevdiğim bir seridir. Umarım bir şekilde formülize edip yolunu bulur.
Yani en azından fiyat indirirler de formülize etme bu oluyor herhalde. İndirime sokma oyunu.
İndirime çok soktular ama. Sesim gitti. İndirime çok soktular.
Adamın içindeki canavar çıktı yemin ederim Evil Within konuşurken.
Çok soktular.
Allah'ın et olası. Acıdıysanız dualarınız benimle olsun. Çünkü şu an burası çok sıcak. Yani sıkıntı içindeyim. Böyle bir durum var. Açıklama yapmak istedim. Hoşçakalın.